baş tacı. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Baş Tacı programımıza. Didem Güner, Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar Baş Tacı'nı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca birbirinden değişik konularla. Çift 0-90-312-463-34-19, 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da bir hesabımız var. Baş Tacı alttan uzun çizgi bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi, eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Hadi o zaman güzel bir şarkıyla başlayalım mı baş tacına? Namussuz Akşamlar kimden olur? Nilüfer. Sevgili dinleyenlerimiz, çevremizdeki diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiler ruh sağlığı ve duygusal doyum açısından büyük önem taşır. Özellikle ebeveyn, eş ve çocuklarla kurulan yakın ilişkilerde bu daha da önemli hale geliyor. Bu yakın ilişkilerde aile üyeleri arasında zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşanabiliyor. Sorunların çözülemediği zamanlarda da profesyonel destek almak gerekiyor. İşte biz bugün aile ve çift terapisinden bahsetmek istiyoruz. Acaba bu konunun kapsamı nedir? Kimler yararlanabilir? Aile ve çift terapisinden yararlanılıyor ama ne tür sorunların çözümünde aile terapisinden yararlanır ve terapide izlenen yöntemler, sağlıklı aile ilişkileri nasıl tanımlanabilir? Tüm bu sorulara bir derinlemesine bakış sergilemek istiyoruz. Ayşenur Güngör'le birlikte klinik psikolog. Ayşenur Hanım hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, her şeyden önce aile terapisi diye bir şey, bir kavram var ve hayatımızda aslında uzun zamandır var bu kavram değil mi? Yani bu yakın zamanda tanıdığımız bir şey değil bizim.
Değil, aslında Türkiye'de de aynı şekilde dünyada da aile terapisine yönelik çalışmalar uzun zamandır var. Türkiye'de belki uygulanması ya da yaygınlık kazanması görece biraz daha yeni sayılabilir ama belki 30-40 yıllık Türkiye'de aktif olarak kullanıldığı bir geçmişten söz edebiliriz.
Peki nedir aile terapisi?
Aile terapisi aslında aileyi bir sistem ve bütün olarak ele alır. Ve bu sistemin, bu bütünün içindeki bireyleri o sistemin bir parçası, bir bileşeni olarak ele alır. Bu şekilde değerlendirir ve bu sistemin parçalarını aslında rahatsızlık yaratan kısımları bir anlamda değiştirerek ya da bu rahatsızlık yaratan kısımları anlamaya çalışarak o bütünü, o sistemi hem anlamaya hem de sistemde rahatsızlık yaratan, bu düzenin, bu sistemin işlevini bozan dinamikleri farklılaştırmaya çalışır. Aslında aile terapisinin temelde yaptığı şey budur. Farklı sebeplerle aile terapisine çiftler ya da aileler başvurabilir.
Yani ille bir anlaşmazlık olması gerekmiyor mu aile terapisine gelmemiz için?
Çoğu zaman bu bir sebep de olabilir, bir sonuç da olabilir. Çünkü aile terapisinde biz biraz da döngüsel olarak yaklaşıyoruz ilişkilere. Yani İletişim sorunu olduğu için aile bugün bu durumda ve zorluk yaşıyor gibi değil de bu iletişim soruna sebebiyet veren başka dinamikler var. Bunlar bir sorunu ortaya çıkarıyor, tetikliyor. Onun ardından bu başka bir şeyin aracısı oluyor, tetikleyicisi ya da başlatıcısı oluyor. Döngüsel bir ilişkilenmeden bahsediyoruz. Yani sadece iletişim sorunu değil, aile içi krizler, örneğin bu işsizlik olabilir, maddiyatla ilgili konular olabilir, bir şehir değişikliği olabilir, göç olabilir, hastalıklar, özellikle kronik rahatsızlıklar, geniş aileyle birlikte yaşamak, özellikle Türkiye'de bir hayli yaygın,
çok doğru.
Kayıplar olabilir, yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi yahut çocukların evden ayrılması olabilir. Sadece olumsuz bir olay gibi düşünmüyoruz da aslında aile sürecini bir bazılarımızda bu evrelerde meydana gelen yaşam olaylarının aile sistemi içinde yarattığı sarsıntı ve ailenin sistem olarak bu değişikliklere verdiği tepkiler.
Anlıyorum.
Biz daha çok aile terapisinde bu dinamikleri ele alıyoruz.
Şimdi mesela vermiş olduğunuz örneklerde bir çocuğun başka bir şehre gidiyor olması. Şimdi örnekleyelim, bu aile içerisinde nasıl bir denge değişikliğidir ve nasıl bir sorunla size gelme ihtimalleri var?
Örneğin bu çocuğun tabii yaşı da önemli. Yani ne için gidiyor? Yatılı okula mı gidiyor? Üniversiteye mi gidiyor? Ya da evlendi artık başka bir yere mi taşınıyor?
Diyelim ki üniversiteye gidiyor.
Ya da evlenmeden de şehir değişikliği yapabilir. Üniversite dönemine giden bir çocuğun ya da aile sistemine yine baz alalım.
Tamam.
Aile içinde bir düzen var. Yani sabahleyin kalkılıyor. Aile üyelerinden ebeveynler varsa işine gidiyor, öğrenci okula gidiyor. Ama üniversiteyle birlikte artık sabah kalkıldığında o sofrada o çocuğun tabağı olmayacak. Ya da sabah...
Bu özellikle anneleri çok sarsan bir şey.
evet, bir hayli.
Evet.
Ya da çocuk okula gidiyordu, akşam eve geliyordu ama artık akşam evde olmayacak. Ya da çocukla alakalı sorumlulukları taşıyan ebeveynin artık boşa çıkması deyim yerindeyse söz
çok kötü
konusu.
Bir şey bu.
Ya da kontrolün artık biraz daha hı-hı, ergende, genç bireyde hı-hı, ya da genç yetişkin diyelim artık üniversite öğrencisi ise o kişi de olması söz konusu.
Şimdi öyle bir şey söylediniz ki Ayşenur Hanım, bir anda gözümde canlandırdım. İşte sofraya o çocuğun tabağı konmuyor. O çocuk akşam geldiğinde aslında ailede anne ile babayı birleştiren bir unsurdu. O çocuk olmadığında anne baba baş başa kaldılar. Ama anne baba zaten uzun süredir kopuk bir ilişkileri vardı. Dolayısıyla bu evlilik pek de iyi gitmiyor. Çatırtılar başladı. Çocuk gittikten sonra buyurun boşanıyoruz.
Evet.
Değil mi?
Çok aslında o döngüsel deyimi çok güzel özetleyen bir örnek oldu.
Ya. Hiç aklımda yoktu bu soruyu sorarken biliyor musunuz? Bir anda düşündüm.
Boş yuva deriz. Ya. Çocuk evden gittikten sonra o boş yuvayla kalmak. Anne babanın bugüne kadar gündeme taşımadığı şeyleri gündeme tabii, taşımalarına sebebiyet verebilir. Yani çocuk orada belki de bir tampon görevi görüyordu. Öyle bir işlevi vardı.
Ve çıktı oradan.
Ama artık çocuk hakkında konuşacak bir şey kalmadı. Ya da çocuk aile içindeki gerginliği dengeliyordu. Belki sıkıntı çıkmasını engelliyordu. Ya da tam tersi aile hep çocukla alakadar oluyordu. Çocuk problem yaratıyordu. Çocuk üzerinden gerginlikler, tartışmalar oluyordu. Fakat şimdi evden uzaklaştı ya da başka bir şehre gitti. Şimdi aile artık ne konuşacak ya da hangi konuyla ilgili sıkıntı ortaya çıkacak? Esasında terapiye gelirken ailelerin her zaman bir nedeni vardır ve genelde de biz giriş bileti deriz buna. Çocuklardır giriş biletleri. Yani aile içinde var olan, daha doğrusu eşler arasında var olan bir takım çatışmaların ya da zorlukların kendine gösterdiği yerdir çocukla alakalı konular. Ya da çocuk ailenin, aile sisteminin bir semptom taşıyıcısı olabilir. Yani çocuk bir problemle gelir bize. Çoğu zaman çocukları getirirler. Fakat çocukla alakalı konu bir ölçüde çözümlenmeye başlayınca artık aile içinde başka sıkıntılar baş göstermeye başlar. Yani çocuğun, değişik, örnek veriyorum. Siz bir ergen örneği verdiniz. Ben de küçük bir çocuk örneği vereyim.
Tamam.
Örneğin aileyle yatıyor çocuk ya da anneyle uyuyor geceleri.
Evet.
Bu sebeple başvuruda bulunuyor aile bize ya da çok yapışık olduğunu söylüyor anneye çocuğun. Bir zaman sonra çocuğun ayrı bir yatakta
uyumasını siz sağlıyorsunuz.
Evet, uyumasını sağlıyoruz ya da bunun için bir planlama yapıyoruz. Ama çocuk başka bir yatakta ya da kendi yatağında uyumaya başladığında artık anne baba
birlikte uyumak istemiyorlar.
Birlikte acaba uyumak istiyor mu ya da istemiyor mu? Dolayısıyla çocuk aslında bir taşıyıcı oluyor.
Gerçekten.
Yani, çoğu zaman aile terapisinde biz tüm aile üyeleriyle çalışırız. Hatta odaya da birlikte alırız. Bazı yaklaşımlar böyle çalışır. Onunla da ilgili biraz bilgi verebilir.
Çok sevinirim.
Çünkü birbirlerini nasıl algıladıkları da önemlidir. Yani bu birlikte uyuma konusundan örneğin baba çok rahatsızlık duyuyor olabilir.
Evet. Çocuğun ama anne mutlu olabilir bundan.
Evet. Evet. Dolayısıyla çocuğun tırnak içinde iyileşme sürecini de bazen çok bilinç dışı ama
istemeden
bozucu yönde, sabote edici yönde
hareket
de işte
edebiliriz.
Gösterebiliriz.
Biz anneler kesinlikle yapıyoruz ama onu genelde.
yine döngüsel yaklaşalım. Anne ne oluyor da çocukla uyumak istiyor? Ne değil oluyor mi? Da eşiyle aynı yatağı paylaşmak istemiyor. Ve aynı çatı altındalar, aynı evdeler.
Evet.
Yani burada çocuk genelde az önce de söylediğim gibi semptom taşıyıcı oluyor. Ya da üçgenleşmeler deriz. Yani anne baba arasında ya da çift arasında çözülemeyen şeyler olduğunda, arada bir doğrusal ilişki ya da açık iletişim olmadığında bu kendine üçüncü bir ayak yaratır. Ve genelde de bu çocuktur. Çocuk üzerinden bu çift arasındaki zorluk yansır ya da semptoma dönüşür.
Peki Ayşenur Hanım, diyelim ki çocuk yok ama bir kadın bir erkek var ve ayrı odalarda uyuyor bu insanlar. Buradaki kopukluğu nasıl algılarsınız ve size yani işte terapi falan alma gereği duymuyorlar. Bu bir ev arkadaşlığı mıdır artık?
Bu artık bir ev arkadaşlığına dönüşmüş gibi duruyor. Çünkü çiftlerin çift olması için bir takım şeyleri birlikte paylaşıyor olmaları lazım. Ya. Yani bir her şeyi birlikte yapmak gibi değil ama ayrı yataklarda uyuyan çiftlerin artık evliliğe dair ya da ilişkiye dair ne tür ihtiyaçları var, ne tür beklentileri var ya da evliliğe atıfları neler, biraz bunlara bakmak lazım. Tabii her konu, her olgu kendi birbirinden özelinde, farklıdır. Kendi tabii. içinde değerlendirilmeyi gerektiriyor. Tabii. Fakat burada bir evlilik hayatından, bir karı koca hayatından bahsetmek mümkün değil.
Değildir, evet.
Bunlar rahatsızlık duymuyor olmaları da zaten ilişkideki kopukluğu
ya, bir de o var.
Gözler önüne serer. Evet, evet. Dolayısıyla hani burada bir şeyin onları tetiklemesi gerekir. Genelde bir krizle başvururlar zaten. Bir yaşam olayı, bir sıkıntı ortaya çıkacak ki böyle bir destek alınsın. Tabii bazen de bu yaşam olayları, olumsuz yaşam olayları aileyi birleştiren ya da çiftleri birleştiren bir konuya da dönüşebilir. Yani birlikte uyumayan, farklı yatakları paylaşan ya da temasları görece sınırlı artık bir ev arkadaşlığına dönüşmüş bir çifti düşünelim. Çiftlerden birinin hayatında önemli bir yaşam olayı varsa ya da bir hastalık, bir rahatsızlık baş göstermişse eğer bu bazen de bir birleştirici ya da o ilişkinin tutkalı haline de dönüşebilir.
Olabilir.
Yani burada tamamen aslında kişilerin nasıl algıladığı ve evliliğe dair, çift olmaya dair atıfları ve yatırımları önemli.
Çok doğru. Peki o zaman biz sağlıklı aile ilişkileri dediğimizde neyi kastediyoruz?
Sağlıklı aile ilişkileri dediğimiz aslında sağlıklı kavramı da tabii çok tartışmaya açık bir kavram ama ailenin bir kere...
İdeal mi demeliyiz yerine ne kelimeyi, hangi yani, kelimeyi
işlevsel
kullanabilirim?
Kelimesi olabilir.
İşlevsel.
Sağlıklı da olabilir. Kişilerin aslında biz bir hastalık aramıyoruz ya da hastalığın yokluğunu, hastalığı değilleyen bir konumu ifade etmiyor.
Doğru diyebilir miyiz? Sağlıklı doğru aile ilişkileri olabilir
sağlıklı
mi bu?
Sağlıklı aile, işlevsel aile, birbiriyle mutlu, huzurlu aile, dengeli aile.
Dengeli.
Başa çıkma yöntemi açısından örneğin aktif bir biçimde problem üzerinde durabilen, bunu çözümleyebilen aile, adil aile, birbirine bağlı, birbirini gözeten aile ya da birbirinin ihtiyaçlarına duyarlı aile. Herhangi bir konu olduğunda aile üyelerinin sorumluluk alabildiği bir aile. Aynı şekilde küçük çocuklu aileleri düşünürsek hiyerarşinin ve sınırların da olduğu bir aile. Yani yeri geldiğinde her şeyi birlikte yapmak gibi değil, yeri geldiğinde ayrı ilgi alanlarına yer açabilen ama aile bütünlüğünü de koruyabilen bir yapılanmadan bahsediyoruz aslında. Tabii şu da olabilir, az önce verdiğiniz örneği düşünecek olursak, yani çok da işlevsel değildir aile. Aile içinde huzurlu, mutlu hissetmiyordur bireyler ama bunu bir sorun olarak addetmiyor olabilirler.
Yaşıyoruz işte.
Burada da o yaşıyoruz işte aslında çok güzel söylediniz.
Ya problem yok yani kimse kimsenin rahatsız değil hani ortak bir şeyimiz de yok işte benim ayrı hayatım var onun ayrı hayatı var işte ben akşam maç izliyorum o dizi izliyor ondan sonra o orada yatıyor ben orada yatıyorum. Evli miyiz? Evliyiz.
Evet. Evli misiniz? Evlisiniz resmiyette fakat bir aile misiniz? Bağlarınız var mı? Birbirinizi gözetiyor musunuz? Birbirinizin ihtiyaçlarına kulak veriyor musunuz? Buralar eksik. Buralar eksik olduğunda bir semptom çıkar. Yani semptomdan kastım şu. İlla psikiyatrik bir rahatsızlık olmasına gerek yok ama kopuk ilişkilerin olduğu ailelerde aile üyeleri de artık birbirinden uzaklaşmaya başlar. Yani hem gönlü uzaklaşır hem fiziki olarak uzaklaşır. Örneğin eşlerden biri mesaiye kalmaya başlar. İşten daha geç gelmeye başlar. Öteki aile üyesi böyle oldukça biraz daha yalnızlaşır. Çoğu zaman madde kullanımı, alkol kullanımı gibi şeylerin ortaya çıkmasını da tetikler. Ya da işkolik insanların aslında kopuklukla alakalı da çok ciddi bağlantıları vardır.
Doğru, çok doğru.
Dolayısıyla eve geç gelen bir ebeveyn, öteki ebeveynin başka şeylere yönelmesi ya da evlilik dışında başka kişilerle temas kurması, başka ilişkilere meyletmesi.
Kaçınılmaz gibi.
Bunun ardından çocuğun okulda akran ilişkileriyle ya da akademik başarısıyla alakalı bir takım sıkıntıların ortaya çıkması.
Tabii.
Döngüsel derken bunu kastediyoruz. Ya. Yani bir aile üyesi sistemdeki bir birim.
Bir zincirin kırılması demek onun oradan kopması ve sonra diğer zincirlerin birbirinden ayrılıvermesi.
Kesinlikle.
Çok zor bir şey.
Dolayısıyla tekrar aile terapisine ve sağlıklı aileye, mutlu aileye dönecek olursak. Aileyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani şöyle bakmıyoruz. Bu ebeveynin işkolikliği bitse her şeyi düzelir.
Düzelecek.
Ya da bu ebeveynin madde kullanımı var, bu bir geçse her şey düzelir. Böyle değil, bu kadar doğrusal değil. Genelde bize aileler başvurduğunda hep o semptomu ortadan kaldırmamız üzerine bir çağrıları oluyor. Ya da bununla geliyorlar ama ne oldu da bu ebeveyn, bu anne ya da bu kadın işkolik oldu? Yani evlilikte daha başka ne tür dinamikler var? Evlilikte üçüncüler var mı? Üçüncü mutlaka bir evlilik dışı ilişki olmak zorunda değil. Yani üçüncü...
Aile de olabilir.
Yani geniş aile olabilir.
Birisinin ailesi de olabilir. Bir annesi babası çok düşkün bir tiptir. Yani evi ihmal ediyordur. Annem de yemek yedim, buraya geldim. Hadi buyur.
Evet, kayın aile olabilir. Hırs olabilir. Başarı arzusu olabilir.
Para hırsı.
Para olabilir. Evet, ya da yaşla birlikte ortaya çıkan başka ihtiyaçlar söz konusu olabilir. Evlilikteki üçüncülere de dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları anlamaya, aileyle birlikte keşfetmeye ve bir takım olarak çalışmaya gayret gösteriyoruz aslında. Sadece biri değil, bütün sistemin değişimi söz konusu.
Bu para aslında hani, evet, aileleri de bence hani para hırsı olan insanlar var. Evet, para çok önemli bir şey. Çok önemli bir araç belki bizim için. Ama işte örneğin ilacı alıyorsunuz ama sağlığı alamıyorsunuz.
Evet.
Ya da işte çok gösterişli olabilirsiniz ama güzelliği alamıyorsunuz. Ya da eğlenceyi satın alıyorsunuz paranızla ama neşeyi alamıyorsunuz. Dolayısıyla sanki parayla da bir şeylerin sadece kabuğuna ulaşıyoruz da çekirdeğine gitmiyoruz, değil mi?
Yani buradaki ihtiyacı anlamak çok önemli. Yani o kişi, evet, dediğiniz gibi satın alıyor eğlenceyi ama neşeyi, huzuru satın alamıyor.
Ya.
Burada da artık biraz daha belki bireysel psikoterapinin konusu olabilir. Ama biz her zaman aile terapisinde bütün dinamikleri, bütün bileşenleriyle birlikte düşünüp ona göre bir akış içinde oluyoruz. İhtiyaç ne? Nereden ileri geliyor? Çünkü belki son olarak bunu da söyleyebilirim. Kuşaklar boyu aktarılan şeyler var. Hastalıklar var, değerler var. Niye bu kişi için para bu kadar önemli? Yani parayla neyi satın alabileceğini düşünüyor. Ya da ne oluyor da bir türlü huzurlu olamıyor, mutlu olamıyor. Yani işi var, ailesi var, eşi var, çocuğu var ama yetmiyor. Ya da bir şeyler eksik kalmış. Daha önceki kuşaklardan aktarılan, ileri gelen bazı temalar da vardır. Biz aslında aile terapisinde sadece bize başvuran aileyle değil, o ailenin
geçmişiyle,
kendi kök ailesiyle ve onlarla da çalışırız. Yani o da hayaletler vardır aslında. O kişilerin geçmiş ailelerinden, kökenlerinden gelen hayaletler, onlar da o odada, terapi odasındadır. Bazen onlara da kulak veririz. Bu söylediğiniz dinamikleri anlayabilmek için. Çünkü onların da söyleyeceği ve anlaşılmak istenen şeyler var.
Peki aile terapisi dediğimiz zaman Türkiye'de sizlere başvuranların yüzdesi, yani aile terapistinin varlığının ne kadar gerekli olduğuna inananlar, ne durumdayız biz Türkiye'de?
Çok üzülerek söylemeliyim ki çok da iyi durumda değiliz. Az önce verdiğim örnekler de aslında bunun güzel bir kanıtı. Aileler çift terapisine gelmek yerine çocuklarını getiriyorlar. Çünkü kendilerini konuşmak, kendilerini çalışmak, yani genel olarak terapiye başlamak çok kolay bir şey değildir. Yani kilitli sandıkların açılmasıdır, aile içi gizlerin, sırların ortaya dökülmesidir. Daha önce konuşulmayan, hasır altı edilen yaşıyoruz işte. Yani
tabii. Ama çocukta bir problem olduğunu düşündüğümüz için, hani akut problemi çocukta görüyoruz. Dolayısıyla ilk olarak onu götürüyoruz. Ama sonra o çocukla birlikte zaten ya gelen sorulara bakıyorsunuz. Yani evde normal olmayan bir şeyler var mı? Yani buradaki sorun şu sebeple ortaya çıkar. Anne, baba, sizin durumunuz ne? Dediklerinde zaten ha, bizim böyle bir sorunumuz var. Bunun ona yansımış olma ihtimalini düşünemeyebiliyoruz bazen.
Çünkü çocuk üstünden başvurmak daha kolay. Yani daha güvenli. Doğrudan kişi kendini çalışmak için hazır hissetmediğinde çocuk iyi bir giriş bileti oluyor. Genelde çocuk üzerinden başlayıp gerekli durum, zaten çocukla çalışmak anne babayla da çalışmak anlamına geliyor bizim için ama bu bir aile terapisi olmuyor tabii. Çocuk odaklı aile görüşmeleri diyoruz. İhtiyaç durumunda ailenin içgörü düzeyi dediğimiz, yani kendiyle ilgili farkındalığı, bunu çalışma istekliliği gibi şeyleri değerlendirerek bunun ardından yönlendirdiğimiz ailelerde oluyor.
Tabii.
Ya aile terapisi, çift terapisi için ya da bireysel psikoterapi için.
O zaman biz hani bu şunları ayırdık değil mi? Aile terapisi ayrı, evet. Çift terapisi ayrı. Bu evet. Tamamen iki kişilik bir iş mi?
Doğru.
Çift terapisi. Doğru. Bireysel terapi zaten tamamen kişiyi, bireyi ilgilendiren
doğru.
Bir şey.
Doğru. Tamam. Aile terapisinde de anne baba da olabilir. Hı-hı. Anne baba çocuğun yer aldığı ve her görüşmeyi anne baba çocuğun geldiği şekilde de yürütülebilir. Hı-hı. Burada da farklı yaklaşımlar var, farklı ekoller var. Bu biraz da ailenin ihtiyacına göre şekillenen, terapistin de bu doğrultuda konuyu, olguyu ele aldığı Hı-hı. bir durum oluyor.
Tamam. Benim eksik bıraktığım herhangi bir şey var mı acaba?
Çok güzel örnekler verdiniz. Hı-hı. Ben teşekkür ederim.
Ne demek?
Farklı yaş grubundan örnekleri de konuşmuş olduk. Çok kapsamlı evet. bir konu bu. Yani buna evet.
Hep eksik kalacaktır diyorsunuz. Kalacak. Bir program yetmeyebilir.
Bir program yetmeyecektir ama.
Ama sizin önemsediğiniz ve notunu aldığınız ve benim eksik bıraktığım varsa lütfen vaktimiz var konuşabiliriz.
En önemlisi ailelerin konuyla alakalı yani içinde Hı-hı. bulundukları durumla alakalı farkındalık sahibi olmaları. Hı-hı. Yani çocuğun semptomunu sadece çocuğa dair bir şeymiş gibi ya da çocuğa atfetmeden kendileriyle ilgili, kendi yaşantılarıyla ilgili olup bitenin biraz ayırdığında olmaları. Ya bu çok değerli bir şey aslında. Çünkü çocuk hasta, iyileşsin ve ailemiz düzelsin gibi bir durum söz konusu değil. Adil olmak önemli. Aile içinde duyarlı olmak, birbirini gözetmek, sınırlara saygılı olmak. Yıkıcı olmadan konuyu ele alabilmek. Ben genelde şöyle söylüyorum ailelere terapi görüşmelerinde. Yani ağzınızdan iyi ve hayırlı bir şey çıkmayacaksa o kriz anında hiç çıkmasın. Yani biraz uzaklaşabilmek, biraz anne babanın da kendi duygusunu ama içinde düzenleyebilmesi kalacak. İçin alan tanımak. Yani kriz anında, çatışma anında ağzımızdan çıkan sözcükler, o anda yaptığımız şeyler çok yıkıcı olabiliyor. Ve çocuklar maalesef bunları çok uzun yıllar sonra bile hatırlayabiliyorlar. O yüzden kriz anlarında biraz daha o duyguyu düzenlemek için kendilerine alan açmak, boşluk yaratmak. Görüşmeden de bu kadar çekinmemek. Aslında destek almak her yaş döneminde, her ailenin, her evrede ihtiyacı.
Tamam, çok çok teşekkür ederiz. Ayşenur Güngör'le konuştuk, klinik psikolog, aile terapisiydi konumuz.
Sen uyanmadın aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çiğ düşmüş dallarıma. Dile gelmiş o dilsiz sevda. Var mı yak biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi uyansın bu bahar. Karanlık yeniden doldu kafesinden. Kaç uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm hadi perdeni aç, çilen doldu kafesinden. Kaç uyan gel uykundan, dünya aşk görsün.
Dinleyenlerimiz, yazın son günlerine yaklaştık ve okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Bu dönemin en heyecanlı kesimi okula yeni başlayacak minikler ve aileler olmalı herhalde. Okul ortamıyla erken yaşlarda tanışan çocuklar eğitim hayatına daha kolay adapte olabiliyor. Burada da okul öncesi eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Okul öncesi eğitim ve bu eğitimin kapsamı hakkında konuşacağız. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Cansu Tutkun bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cansu.
Merhabalar Yasemin Hanım.
Evet, okul öncesi deyince böyle gerçekten heyecanlanıyoruz. Ben de bir anda böyle gözümde canlandırdım o minnoşları.
Kesinlikle.
Hepsi artık bir yaşa kadar 6 yaş mı diyelim biz şimdi?
Evet,
6
yaş olarak söyleyebiliriz, evet, genel olarak.
O yaşa
0-6
kadar
yaş
hep yani anneyle birlikte. Sonra artık annenin bir şeyler öğretme çabasından artık galiba bu çocuğa ben yetemiyorum dediği noktada.
Anne babayla birlikte diyelim. Tamam. Babaları aslında çok şey yapıyoruz. İkinci planda bırakabiliyoruz. Babaları da muhakkak işin içerisine katmamız gerekiyor. Tamam. Anne ve babayla birlikte.
Tamam,
onları rol model alarak çok keyifli bir süreç geçiriyorlar ve gerçekten hayata hazırlanıyorlar.
Aslında bazen anne baba değil, anne baba, anneanne, dede, baba.
Evet, kesinlikle, kesinlikle. Büyük ebeveynler de aslında bu işin içerisinde.
Evet.
Her ne kadar günümüzde daha çok çekirdek aile yapısına dönüşmüş olsak bile büyük ebeveynlerin hala çocuklar üzerinde o etkisini kesinlikle yatsayamıyoruz.
Özellikle çalışan anneler olduğu sürece.
Değil mi?
Sürece.
Kesinlikle.
Bakın, çalışan babalar demiyorum. Tamam.
Evet.
Çalışan
tamam.
Anneler.
Anlaştık Yasemin Hanım.
Evet, şimdi o zaman okul öncesi eğitim nedir? Ve okul öncesi eğitimi acaba hazırlık süreci diye bir şey söz konusu mudur Cansu?
Evet, önce bundan konuşalım. Okul öncesi eğitim nedir dediğimizde aslında okul öncesi eğitim çocukların doğdukları andan itibaren ilkokula başlayana kadarki geçirilen süreçte bir bütün olarak düşünebiliriz. O bütünde tüm gelişim alanlarını gerek zihinsel, bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimleri, fiziksel gelişimleri açısından aldıkları eğitim, sistemli ya da sistemsiz eğitimler bunun içerisine dahil olabilir. Ya da onların ilkokula hazırlık süreçleri okul öncesi eğitimin içerisine dahil ediyoruz. Geniş perspektiften söyleyecek olursak aslında okul öncesi eğitim çocukların gerçek yaşama hazırlandıkları bir süreç olarak kabul edebiliyoruz.
Ve ömürlerinin ne kadarlık bir süresi? Kaç yılı okul öncesi dediğimizde? 6 yılı mı?
0-6 yaş olarak genellikle ülkemizde kabul edilen bir yaş aralığı var. 0-6 yaş olarak nitelendirebiliriz.
Ama İlkokula hazırlandığımız süre.
Evet.
Ama anne karnından çıkıp da kucağımıza geldikten sonra başlıyoruz.
Aynen öyle. Kesinlikle. O andan itibaren başlayan bir süreçten bahsediyoruz.
Bir anne bahsediyoruz. Ne öğretiyor mesela çocuğuna?
Bir anne aslında
baştan
çocuğa.
Baştan okula yani kreşe yollayana kadar neler öğretiyor bir
aslında
anne?
Çocuğa dünyaya bakış açısına ilişkin inanılmaz şeyler öğretiyor. Çünkü çocuk doğduğu andan itibaren, o annesinin gözlerinin içine baktığı andan itibaren sürekli bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Çünkü özellikle erken çocukluk dönemi dediğimiz dönem, bebeklik dönemi de bunun içerisine dahil, bebeğin, çocuğun tüm alıcılarının inanılmaz derecede açık olduğu, öğrenmeye o kadar yatkın olduğu bir süreç ki.
Doğru.
Çocuk böyle merakla çevresini keşfetmek istiyor. Çevresindeki dünyada neler olup bittiğini anlamak istediği bir süreçten bahsediyoruz.
Ve en yakını da anne baba.
Kesinlikle.
O evde soluk aldığı insanlar.
Aynen öyle. Ve ilk öğretmenleri aslında anne ve babası. İlk rol model aldığı kişiler.
Çok basit bir örnek. Örneğin yeni yürümeye başladı.
Evet.
Ondan sonra şeye takıldı, sehpanın ayağına takıldı, düştü. Anne aman ne oldu mu demeli, yoksa kalkarsın kalkarsın demeli. Ben kalkarsın kalkarsın dedim.
Harikasınız. Normalde bu soruyu bana 10 sene önce sormuş olsaydınız derdim
aman,
ki yok düştü, bakayım bir şey oldu mu falan desin diye. Aslında çok doğru bir bakış açınız var bu olaya. Bebek yaklaşık olarak 2000 kez düşüyor. Yürümeyi öğrenene kadar ve inanılmaz bir şekilde düşüp tekrar kalkıyor.
Evet.
O açıdan anne babaların çok rahat olmaları, evet düşebilirsin, bu çok doğal bir süreç, kalkacaksın, her zaman canımız acıyabilir.
Hatta o sehpaya da kızmayacak.
Kızmayacak kesinlikle, aynen, sehpanın da suçu yok. Çok
onun
güzel.
Onun da suçu var, sen dikkatli olsaydın.
Evet, bu çocuğa çok farklı bir bakış açısı ve farkındalık kazandırıyor. Gelecek yaşamında da başına bir iş geldiğinde o gelen probleme odaklanmak yerine bu problemi nasıl çözerime odaklanıyor.
Tabii.
Ama diğer türlü aşırı korumacı olursak aman onun canı acımasın, aman ona bir şey olmasın, aman onun yerine ben üzüleyim dersek, çocuk gelecekte gerçek hayatta böyle bir şey olmadığının farkına varınca diyor ki hiç kimse bana değer vermiyor, hiç kimse beni sevmiyor diyor ve hayal kırıklığı yaşıyor. Bunun üstesinden gelmek
çok
için
güzel.
Sizin söylediğiniz gibi düştün mü? Ne demiştiniz? Olabilir mi demiştiniz?
Olabilir, dikkatli,
dikkatli olabilirsin diyerek bu süreci atlatmak aslında en sağlıklısı.
Yani hiçbirimiz prenses prens yetiştirmeyelim lütfen.
Çok güzel söylediniz.
Hayır,
evet.
Ah kuzum, aman yok.
Evet, prensim, prensesim, kraliçem.
Hayır,
benim.
Yok öyle bir şey.
Evet, biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Kesinlikle bizim gerçekten gözümüzde çok kıymetliler. Ama eğer ki biz çocuklarımızı böyle yetiştiriyorsak çocuklarımıza anne baba olarak biz zarar veriyoruz. Neden? Çünkü gelecekte prens olmadıklarını görecekler. Prenses, kraliçe olmadıklarını görüyorlar. Okula gidiyorlar. Okulda bir kurallar silsilesi, öğretmenin verdiği yönergelere uyma durumu gibi şeylerle karşılaşıyorlar. Bu durumda da diyor ki neden herkes benim istediğimi yapmıyor? Ama ben kraliçeydim, ama ben prensestim, prenstim diyor ve çok büyük bir hayal kırıklığı
çünkü
yaşıyorlar.
Çünkü bu sınıftaki herkes prenses.
Evet.
Prens.
Öğretmenler de dahil olmak üzere.
Yani.
Kesinlikle. Onlar da bir zaman prenses ve prenslerdi.
Cansu Hanım, şu söze katılıyor musunuz?
Buyurun.
Anneler çocuklarının zekası konusunda objektif olamazlarmış ama güzellikleri konusunda olabilirlermiş.
Zekası
hepsi
konusunda...
çok zeki. Herkes benimki çok akıllı.
Gerçekten de öyle. Ailelerin gerçekten böyle bir bakış açısı var. Özellikle anneler demeyelim. Anne babaların böyle bir bakış açısı var diyelim. Çocuklarını aslında hepimiz kendimize ait olan şeyleri çok severiz ve çok böyle büyütme eğilimi içerisindeyiz. Ben bunu artık doğal süreç içerisinde, insan yapısı içerisinde doğal karşılıyorum. Hepsinin söylediği şey, benim çocuğum çok zeki, inanılmaz zeki. Gerçekten üstün zekalı olabilir mi? Belki evet, aralarında üstün zekalı olabilen birkaç çocuk olabiliyor. Ancak bunu yüzdeye vurduğumuzda maalesef ki durum bu şekilde. Değil ki bunu yani aslında eğitim seviyesi de çok belirleyici değil. Anne baba olduğumuz an eğitim seviyemiz her ne olursa olsun çocuğumuzu gerçekten inanılmaz zeki, inanılmaz başarılı görüyoruz. Çok doğru bir
çok
tespit.
Çok akıllı teyzesi.
Evet, aynen öyle. Her şeyi yapıyor, her şeyi biliyor gibi.
Ama şimdi artık Z kuşağı zaten yani hepimizi aldı.
Değil mi?
Bildiğimiz biz her şeyi unuttuk.
Kesinlikle
biz.
Verdikleri yanıtlar.
Biz 30'lu insanlar olduk. Geçmişte kaldık biz artık.
Aynen. Hatırlatmasaydınız iyiydi ama.
Neyse, ama biz yine okul öncesine dönelim.
Peki, dönelim.
Peki okul öncesi eğitim için, yani artık kreş için en uygun yaş hani 2-3 nedir?
Bunda şöyle bir yanıt verebilirim size. Okul öncesi eğitim için net olarak şu yaşta başlamalı diyemiyoruz. Hı-hı. Neden diyemiyoruz? Hı-hı. Çünkü çocuklar arasında bireysel farklılıkların en belirgin olarak yaşandığı dönem Doğru. aslında okul öncesi dönem. Doğrudur. Okul öncesine başlama kriteri olarak şunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Çocuğun kendini ifade etmesini bekliyoruz. Gereksinimlerini, ihtiyaçlarını ifade edebiliyor mu? Dil gelişimi bunun için tamam. uygun mu Hı-hı. başlaması için? Hı-hı. Diğer bir başlama kriterimiz tabii ki tuvalet eğitimi.
Tuvalet eğitimi tamam.
Tuvalet eğitimi için de mesela eğitimlerimizde evet anlatıyoruz. Diyoruz ki 18 aydan sonra çocuklarınızda tuvalet eğitimi verebilirsiniz. Ancak Hı-hı. hemen aileler geliyorlar. Benim çocuğum 24 aylık ama tuvalet eğitimi almıyor. Çocuğumda bir sorun mu var?
Hayır, bu... sende sorun var. Diyor musunuz bunu? Evet. Şimdi bakın orada klinik psikologumuz da orada. Ayşe Nur Hanım bizi dinliyor. Dinliyor bir taraftan.
Merhabalar.
Duydunuz mu bilmiyorum. Eğer çocuğum diyorsa 24 aylık ve hala tuvaletini söylemiyor. Sorun mu var çocuğun? Hayır, sizde Hayır. sorun var dedim ben. Doğru değil mi? Onayladı. Psikolog evet. da onayladı. Çok Hadi güzel. Yürüyelim gidelim buradan.
Tamamen kas kontrolüne alakalı bir durum tuvalet eğitimi. Çocuk kaslarını ne zaman tutmaya hazırsa o zaman tuvalet eğitimini almaya hazır aslında. Hı. Yani aileler 18 aydan itibaren çok zorlarlarsa, çok sıkıştırırlarsa çocuğu tuvalet eğitimi alsın diye. Hı. Ama çocuğun fizyolojik ve anatomik yapısı buna uygun değilse, o kaslarını kontrol edemiyorsa Hı. Hı. bu çocuğun gelecekte çok problemli bir yapıda olmasına da sebebiyet verebiliyor.
Hani kas, şöyle hani mesela konuşmasını anlayabiliriz. Deriz ki hani evet, dil gelişimini tamamladı bu çocuk.
Evet.
Ondan sonra artık hani biz bu çocuğa bir şekilde eğitim vermeye başlayalım deriz ama kaslardan nasıl haberimiz
evet,
olacak?
Evet, kaslardan nasıl haberimiz olacak? Onda da şöyle bir şey yapabiliriz. Birkaç deneme yaptırabiliriz çocuğumuza. O deneme sürecinde bakalım herhangi bir gelişme var mı, bir şey var mı? Hmm. Bir anda da çocuğun hemen tuvalet eğitimini almasını beklemiyoruz. Bir süreç. Onu sürece yayıyoruz. Eğer ki çocuk 18 ayda bunu başaramıyorsa çok üstüne gidip ısrar etmiyoruz çocuğa. Hı-hı. Birazcık daha birkaç ay, belki 3-4 ay sonrasını bekliyoruz Hı-hı. ki onu yapabilecek düzeye gelsin diye.
Hı-hı. Tamam. Demek ki sevgili dinleyenlerimiz, bu kas gelişimi de çok önemli. Hani biz zaman zaman ben dedim ya hani anneler, demek ki siz hazır değilsiniz ki çocuğunuza bu eğitimi vermiyorsunuz. Tabii o boyut da var. Olmadı değil. Yani işte beze o kadar çok anne, hani o kadar konforlu geliyor ki
evet.
şimdi ona kim bu eğitim, nasıl uğraşacağız, ama nasıl tutar bir ara, tutmayan var mı hiç
diyerek
gibi bir savunma mekanizmasıyla. Oysa ki yani evet, annenin zihnen buna hazır olması.
Evet.
Çünkü bir süreç.
Kesinlikle bir süreç. Aynen öyle. Çocuk yetiştirme bu. Ve zorlu bir süreç. Kolay Tabii. olmasını beklemiyoruz.
Göletler şeklinde yaşayacağınız bir haftanız var mesela, değil mi?
Rahatlıkla kesinlikle bir haftanız var.
Peki tamam. Tuvaletini hallettik. Tuvalet eğitimi tamam. Dil gelişimi tamam. Hı-hı. Gidelim mi artık okula?
İhtiyaçlar doğrultusunda, diyelim ki çalışan bir annesiniz Hı-hı. ve çocuğunuzu bir şekilde çalıştığınız süre içerisinde bir ortama bırakmak istiyorsunuz. Bunun için bir bakıcıyı da tercih edebilirsiniz. Hı-hı. Ama okul öncesi eğitim kurumunu tercih ederseniz, Hı-hı. işte burada okul öncesi eğitimin aslında katkılarına da geliyoruz.
Tamam.
Orada çocuk çok farklı çocuklarla, çok farklı akranlarla karşılaşacak. Hı-hı. Ki artık yani günümüzde 21. yüzyıl becerileri dediğimiz beceriler içerisinden öğrenme ve inovasyon becerilerinden biri olan işbirliği yapma, iletişim kurma, ki biraz önceki
motor gelişimini evet. tamamlaması mesela değil mi?
Bunlar açısından okul öncesi eğitim kurumu, oradaki çocuklar ve oradaki eğitimsel yapı çocuğa gerçekten çok kıymetli bir avantaj sunuyor. Sadece avantajı aslında çocuk açısından değil, çocuk açısından birçok avantajı var. Onları konuşabiliriz. Hı hı. Toplumumuz açısından da çok ciddi bir avantajı var okul öncesi eğitimin. Hı. Şöyle ki, yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor.
Nedir?
Okul öncesi eğitime diyorlar, bir birimlik yatırım yaparsanız hı hı. uzun vadede onun size getirisi 10 birimlik bir kazanç olacak.
Doğru.
Bu çok büyük bir mali katkı sağlıyor toplumumuz açısından. Hı hı. Bu açıdan okul öncesi eğitimin öneminin farkına varılması ve bu açıdan yatırımlar yapılması gerçekten toplumumuza da kazanç sağlayan bir durum. Güzel. Diğer taraftan çocuklar ve aile açısından da inanılmaz derecede etkileri var. Hı hı. Ki şey diye düşündüğümüzde Benjamin Bloom der ki, bir yetişkin der tüm yaşam boyunca öğreneceklerinin %75'ini 0-6 yaş dönemi içerisinde öğrenir der. Tabii buradaki yüzdelik dilim farklı kaynaklarda değişebilir. Ancak düşünebiliyor musunuz, bir yaşamımız boyunca öğrendiğimiz şeylerin %75'ini... Evet, kesinlikle.
O yüzden yani 3 ile 6 yaş arasındaki çocuğa yükleyin ne
kesinlikle.
İngilizce mi, şarkı mı, ne buluyorsanız, her yabancı şey. Değil, her şey, el becerisi.
Ve muhakkak evet. öğrenir o çocuk.
Ve tabii ki şunu unutmamak lazım. Yani bu sürede, yani bu kadar kıymetli sürede bir çocuk evde tutulmamalı.
Asla.
Sakın. Çünkü asla. Anneler de aman o daha hiç hazır değil. Ay, aman yok yok dursun bu yıl. Hayır durmasın.
Evet,
o
kesinlikle
çocuğa sen
durmasın.
Yetmiyorsun bunu kabul.
Aynen öyle.
İstediğin kadar donanımlı bir anne ol. İstediğin üniversite mezunu da olabilirsin. Hı-hı. Bol vaktin var, ilgileniyor ol. Ama bir okulun yerine bir annenin tutmadığını idrak etmesi lazım.
Kesinlikle idrak etmesi lazım ki çocuğun sosyalleşmesi, duygularını daha rahat ifade etmesi, o okul öncesi eğitim kurumu içerisinde çıkan problemlerle başa çıkabilmesi. Hı-hı. Ne demek? Başa çıktıkça beyin gelişimi de diyor ki aha burada bir problem var. Bunu Hı-hı. böyle çözebilirim ya da orada farklı bakış açılarını görüyor. Hı-hı. Aha diyor, İnsanlar benden farklı düşünebiliyorlar. Hı-hı. Ama evde sadece annesiyle iletişim içerisinde olduğunda sadece annesini görüyor.
Sıraya girmeyi öğreniyor. Evet. Yemekhanede sıraya girip tabağına çorba gelsin diye bekliyor işte
evet.
o.
Evet. Ve o gelen tabağı bitirebilmesini öğreniyor.
Sonra kirli tabağını götürmeyi öğreniyor.
Değil mi?
Tuvalette sıra beklemeyi öğreniyor.
Kesinlikle.
Evet. Yani kurallar. Bizim evde yapamayacağımız şeyler
evet.
var.
Bu açıdan okul öncesi eğitim gerçekten çok kıymetli evet. ve muhakkak söylediğiniz gibi o çocukların ev ortamında değil okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alması evet. çocuğun anneler şuna emin olabilirler. Hı-hı. Beyin gelişimleri üzerinde de bu eğitimin, okul öncesi eğitimin inanılmaz bir katkısı olacaktır.
Son bir soru soracağım.
Lütfen. Son mu? Son. Ama çok güzel gidiyorduk.
54 hatta hemen. Şimdi okul öncesi eğitime çocuğunu yollamış Pamuk Prensesi'ne evet. prensini yollamış annelerin okulla ilgili ya da babaların Hı-hı. iletişimi nasıl olmalı?
İletişimi çok güzel olmalı. Neden Hı-hı. çok güzel olmalı? Aslında biz onlara şöyle diyoruz. Bir zincirin halkaları. Anne baba bir tarafta, okul öncesi eğitim kurumu diğer tarafta. Hı-hı. Eğer ki onlar arasındaki işbirliği çok güzel olursa
sonuç harika.
Sonuç mükemmel oluyor. Şöyle Hı-hı. düşünebilirsiniz. Hı-hı. Anneler mesela yeni bir yemek tarifi öğrendiklerinde Hı-hı. ne yapıyorlar? İlk önce malzemelere bakıyorlar, yapıyorlar. Ancak bunu ilerleyen süreçlerde yaptıkça pratik kazandıkça o tarife gereksinim duymuyorlar. Çocuklar da okul öncesi eğitim kurumunda belirli becerileri ediniyorlar. Hı-hı. Eğer ki evde de bunun devamını sağlarsak Hı-hı. çocuk bunu mükemmel bir şekilde öğreniyor. Hı-hı. Çünkü hem evde pratik yapma hem okulda Hı-hı. bunu deneyimleme şansını elde ediyor. Evet. Çocuğa ne kadar zengin uyaranlı bir çevre sağlarsak evet. bu onun gerçek potansiyelini Hı-hı. ortaya koyması açısından da çok kıymetli diyoruz.
Bir de hani o annelerin, babaların biraz çocuklarını ay benim çocuğuma özel davranın şeyini bir kenara itmeleri lazım.
Lütfen evet. Herkesin çocuğu gerçekten biricik, herkese evet. özel.
Evet, evet. Çok teşekkür ederiz Cansu
ben
Hanım.
Çok teşekkür
çok
ediyorum.
Ama bu böyle olmadı. Biz yine
evet,
bekliyoruz.
Kesinlikle.
İkimiz
lütfen.
De bunun farkındayız değil mi?
Aynen
bence
öyle.
Bence dinleyenlerimiz de farkındadır. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Cansu Tutkun'la okul öncesi eğitimden konuştuk ve böylelikle nihayetlendiriyoruz baş tacımızı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun baş tacı programı burada sona eriyor. Didem Güneri, Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Kuytu yaralarımı sormayın. neden saklı duygularımı? Çok mu dertsiz duruyorum uzaktan bakınca? Çok mu kalender sandınız dert anlatmayınca? Çok mu dertsiz duruyorum uzaktan bakınca? Çok mu kalender sandınız dert anlatmayınca? Gamsız hayat herkese başka sunar garip oyun.
Baş tacı.